İkinci ayrım, sayfa 25'ten devam ediyoruz. Nesillerin ruhu. 4. Bu devir edebiyatında din, aşk ve aile duyguları gibi tarih temide sükut eder. Tanzimat edebiyatında tarih esaslı bir mevzudur. Servet-i Fünun neslinde tarih fikri yoktur. Melankoli bu neslin gözlerini maziye ve istikbale karşı kapamıştır. Fikret, tarihi kadim inde beşer, tarihine karşı lanetler yağdırır. İkinci meşrutiyet nesli tarihi yeniden canlandırır. Mehmet Akif, Türk-İslam tarihini, Ziya Gökalp, eski Türk tarihini, Yahya Kemal, Selçuk ve Osmanlı tarihini işlerler. Cumhuriyet devrinde yakın mazi ile alakalı hatıraları hali hazıra kadar gelen canlı tarih fikri yerine milletin hafızasında hiçbir izi olmayan suni, uydurma bir tarih tezi ortaya atılır. Bu hareket edebi eserlerde de bazı akisler uyandırırsa da tutmaz. 5. Din, aile ve tarih fikirleri milliyetçiliğin en mühim unsurlarını teşkil eder. Bunların değerlerini kaybetmesi milliyet duygularını da zaafa uğratır. Harpten önceki cumhuriyet nesli edebiyatında hakiki milliyetçilik fikrinin zaafa uğradığını, edip ve şairlerimiz için esaslı bir mevzu teşkil etmediğini görüyoruz. Servet-i Fünun devrinde psikolojizm milliyetçilik fikrini uyuşturmuştu. Cumhuriyet devrinde gençliği saran hedonizm, ihsas felsefesi ve bu duyguyu körletmiştir. Milliyetçilik fikrinin zaafa uğraması üzerine beynelmilel fikirler edebiyatımıza nüfuz eder. İnsaniyetçilik dünya vatandaşlığı kisvesi altında başlayan beynel milelci neşriyat gençliği komünizme doğru sürükler. Harp öncesi cumhuriyet devri edebiyatı muhteva bakımından bize böyle bir manzara arz eder görünüyor. Bu hususiyetler harpten sonraki Türk edebiyatında da devam etmektedir. Hürriyet havası evvelce gizli kalan duygulara resmi bir açıklık vermiştir. Fakat daha başka içtimai ve fikri temayüllerin de baş gösterdiği bir vakıadır. Türkiye'nin hür milletler camiasına bağlanışı siyasi ve içtimai sahada derin akisler yapmaktadır. Bu tesirler fikir ve edebiyat sahasına da intikal ederek edebiyatımızın çehresini değiştirmesi pek mümkündür. Ayrıca dine, tarihe, aileye karşı bir dönüş hareketi de başlamış bulunmaktadır. Zamanla bunun olgunlaşması beklenebilir. Bir önceki deneme 1948 yılında yazılmıştır. O tarihten bugüne kadar Türkiye'de siyasi ve içtimai sahada birçok değişiklikler olmuş, yeni fikir akımları ortaya çıkmış ve bunlar edebiyata da tesir etmiştir. Burada kısaca bunları anlatmak istiyorum. Bahis konusu yazının son paragraflarında yarına yani bugüne tesir etmesi muhtemel başlıca 3 vakaya işaret olunuyordu. 1. Türkiye'nin hür milletler camiasına girmesi. 2. Komünizmin cesur ve yaygın hale gelmesi. 3. Dine ve tarihe dönüş. Gerçekten o tarihten sonra Türkiye'de bu hadiseler gelişmiş, kuvvetli akımlar haline gelmiş, siyasi ve içtimai hayata yeni şekiller vermiştir. 2. Dünya Savaşı'nda müttefiklerle beraber Nazi Almanyası'nı mağlup eden Rusya, Balkanlardan Avrupa'nın ortalarına kadar geniş bir tahakküm sahası kurdu. Ajanları, mütehassısları ve iktisadi yardımlarıyla Afrika ve Asya'da istiklallerine kavuşan milletleri kendi tarafına çekerek dünyayı tehdit eden bir kuvvet haline geldi. Atatürk ve İnönü devirlerinde kendi içine kapalı olan Türkiye bu suretle bütün dünyaya kapılarını açtı. Bunun kültür hayatında da büyük tesirleri olmuştur. 1950'den sonra Türkiye'ye giren yabancı müttehassıs ve yabancı sermayenin Türk ordusu ve Türk halkı üzerindeki tesiri inkar olunamayacak bir vakadır. Bunun müspet olduğu kadar menfi tarafları da vardır. Yaşayış, giyiniş, hatta düşünüş tarzında sati de olsa bir Amerikanlaşma dikkat çekecek derecede bariz hale gelir. Bu yıllarda teşekkür eden yeni bir zenginler tabakası kendi düşmanını komünizmi geliştirir. Bunda hiç şüphesiz daha Cumhuriyet'in başından beri Türkiye'ye sokulan Rus ajanlarının ve geniş hürriyet havasının da tesiri vardır. Son 25 yıl içinde Türkiye'de büyük şehirlerin çehresi tamamıyla değişmiş, fakir ile zenginin yan yana yaşadığı tehlikeli çevreler teşekkül etmiştir. Bu durum Türkiye'de şimdiye kadar ciddi bir şekilde bahis konusu olmayan işçi meselesini doğurmuştur. Büyük şehirlerde gecekondularda yaşayan yüz binlerce fakir ve cahil halkın Marksizm'den haberi yoktur. Fakat acil tedbirler alınmadığı takdirde onlar sosyal durumları ve ruh halleriyle müstakbel bir ihtilalin kolayca tahrik edebileceği bir kuvvet haline gelmiş bulunuyorlar. Bunun yanı sıra Anadolu köy ve kasabalarından yetişen on binlerce aydın bir gençlik kitlesinin varlığını da düşünmek lazımdır. Hayatlarından memnun olmayan bu gençlerin hepsini komünist telakki etmek doğru değildir. Fakat onların sefalet içinde yaşadıkları ve kendilerini okulda ve hayatta başarıya ulaştıracak bir fikri terbiye almadıkları da aşikardır. Acı sefaletle korkunç ve tehlikeli komünizm arasında kalan geniş bir gençlik kitlesi tam bir bunalım içindedir. Bugünkü Türkiye'de dikkate çeken mühim bir hadise de din okullarından yine bir dindar gençlik zümresinin yetişmiş olmasıdır. Atatürk ve İnönü devirlerinin yanlış anlaşılan laiklik telakkisi Cahit Sıtkı ve Orhan Veli'nin eserlerinde görüldüğü üzere bir boşluk hissi doğurmuştur. Onlar içgüdülerinden başka bir değer tanımıyorlardı. Orhan Veli'nin "Düşünme, arzu et sade. Bak, böcekler de öyle yapıyor." mısraları bu neslin hayat karşısında aldığı tavrı çok güzel ifade eder. 1934-45 yılları arasında kendisini tanıtan neslin Sait Faik, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cahit Sıtkı ve Orhan Veli'nin eserlerinde içgüdüler mühim bir yer tutar. Bir nevi nihilizm demek olan bu temayül daha sonra materyalizm ve Marksizm'de felsefi ve siyasi bir muhtevaya kavuşur. Aynı temayül kendi zıddını dini duyguları da geliştirir. Bunda daha önce kuvvetle baskı altına alınan dini duyguların hürriyet rejimiyle su üstüne çıkmasının da tesiri vardır. Komünizmin nasıl entelektüel ve halk tabakalarına göre değişen muhtelif şekil ve üslupları varsa, dini temayüller de kültürlü ve cahil halka göre çeşitli şekiller alır. 1945 yılından sonra gittikçe yaygın hale gelen materyalizm ve Marksizme karşı dini ve milli kıymetleri müdafaa eden yeni bir nesil yetişir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Nazım Hikmet ile Türkiye'ye giren Rus Marksizmi, bu devirde roman, hikaye, tiyatro sahasında sosyal realizm adı altında sınıf tezadını işleyen eserler ortaya koyar. Bunlar yüksek bir estetik kıymet taşımadığı gibi çağdaş insanın psikolojik meselelerini de ihmal eder. Bu devir Marksistleri arasında en değerli eser verenler, estetik kıymetleri unutmayanlar, Batı'dan çeşitli felsefi ve edebi bakımlardan da faydalananlardır. 1950 yılından sonra insanın dış şartlarından ziyade derin ruhi temayüllerini ifade eden, gerçeküstücülerin kaba realizmlerine karşı nesirde bile yeni bir şiir duygusu belirir. Derin ve geniş şekilde olmasa da bu devirde egzistansiyelist felsefe akımı da bazı eserlere renk verir. Batı'dan gelen bu ideolojik, estetik ve felsefi kültürler, ikinci meşrutiyet devrinde milli edebiyat cereyanında olduğu gibi hem aydın hem halk tabakasını muayyen fikirler ve akımlar etrafında birleşen geniş bir edebiyat hareketi doğurmaktan ziyade dar ve kapalı edebiyat zümreleri meydana getirmişlerdir. Bunda bu akımların kendi mahiyetleriyle beraber edebiyatçı neslin milli gelenekleri tanımayışının ve yanlış dil anlayışının da rolü vardır. Cahit Sıtkı, Orhan Veli nesli eski yazıyı bilen ve kısmen de olsa eski kültüre aşina son nesildir. Onlardan sonra gelenler bin yıllık bir geleneği olan eski Türk kültürüne tamamen yabancıdırlar. Okullara sokulan suni dil onlar için yeni harflere aktarılmış veya yeni harflerle yazılmış fikri ve edebi eserleri de okunmaz ve anlaşılmaz hale getirir. Uydurma bir dil, kötü bir tercüme edası taşıyan bir üslup yeni edebiyatın başlıca karakteristiği olur. Sait Faik, Cahit Sıtkı ve Orhan Veli'nin eserlerinde görülen berrak Türkçe ile 1950'den sonra fazla orijinal olma iddiası taşıyan gençlerin eserlerindeki üslup arasında büyük bir fark vardır. Bu sonuncular yalnız gelenekten değil, halktan da ayrılmışlardır. İdeolojik bakımdan batılı manada yeni bir milliyetçiliğin hangi esaslara dayanacağı ve hangi yollardan gideceği aşağı yukarı bellidir. Bu yeni milliyetçilik anlayışında çağdaş, ilim ve teknik ile batılı manada hürriyet ve demokrasi fikri ön planda geliyor. Mehmet Akif'in dini duygu ve düşüncelerini nasıl yeni bir şekilde ortaya koyduğunu biliyoruz. Cumhuriyet devrinde Necip Fazıl, Asaf Halet Çelebi, daha yakın zamanlarda Selahattin Batu, genç nesle mensup değerli ve orijinal bir şair olan Sezai Karakoç, basma kalıp şekillere düşmeden derin mistik temayülleri batılı ve modern bir üslupla ifade etmesini bilmişlerdir. Tarık Buğra, hikaye, roman ve piyeslerinde insan ruhunun manevi kıymetlerini güzel bir şekilde anlatmıştır. Ankara'da Hisar, Konya'da Çağrı, İstanbul'da Hareket ve Diriliş dergileri etrafında toplanan batılı olduğu kadar milli kıymetlere de değer veren genç ve modern bir edebiyatçılar nesli büyük ümitler vermektedir. Bunların Batı'nın büyük eserlerini örnek alarak kabiliyetlerini tiyatro ve roman sahalarında denemeleri çok iyi olur. Ziya Gökalp'in söylediği gibi bir millet ruhunu kaybettiği zaman milli istiklalini ve vatanını da kaybeder. Türkiye'yi bugün ayakta tutan halkın sımsıkı bağlı bulunduğu tarihi ve milli kıymetleridir. her zaman yabancı tesirlere kendilerini fazla kaptıran aydınlara doğru yolu gösteren de odur. Milliyetçi Türk aydınlarına düşen vazife, Türk halkının ihtiyaç ve temayüllerini çok iyi anlayarak, düşünce ve eserleriyle onları işlemek, yüksek, derin ve ebedi şekillere kavuşturmaktır. Cumhuriyetin ilk devresinde halk tabakalarının üzerinde diktatör bir idare kuran ve halkçı olmak iddiasına rağmen halka yabancı kalan nesil, son demokrasi hareketleriyle bertaraf edilmiş, halkın serbest olarak seçtiği kendi çocukları iş başına gelmiştir. Kültür ve edebiyat sahasında da buna muvazi bir akımın doğması ve nesiller boyunca devam etmesi için onun yüksek, sanatkârane bir şekle girmesi lazımdır. Türkiye'de bugün buna doğru bir temayül vardır ve bu sevinilecek bir şeydir. Edebiyatçı neslin günlük siyasete değil, o siyasete istikamet veren asli temayüllere önem vermesi ve bilhassa bu temayülleri estetik bir şekilde ifade etmesi lazımdır. Milli ruh, büyük mimari ve musiki eserlerinde görüldüğü üzere ancak sağlam, yüksek ve derin şekiller içine sokulduğu takdirde o milleti ebedi olarak yaşatan bir kaynak haline gelir. Sayfa 35. Başlık milliyetçiliğe dair. Biz vücudumuz gibi milliyetimizi de seçmekte serbest değiliz. Vücudumuz nasıl ecdadımızın eseri ise milliyetimiz de coğrafyamızın, tarihimizin ve ırkımızın eseridir. Ancak köklerinden kopmuş olan insanlar milliyetlerini serbest olarak seçtiklerini söylerler. Fakat hakikatte hiç de samimi değildirler. İçlerinden daima asıllarına bağlıdırlar. Yahudiler kadar başka milletlerin hayat şartlarına uyan, başka milletlerin dilini, kültürünü, hatta dinini benimseyen bir kavim yok. Fakat Yahudi her yerde Yahudidir ve binlerce yıl onlara asıllarını unutturamamıştır. Yabancı bir milleti benimsediklerini ileri sürenler bu fikirlerini bir maske gibi kullanırlar. Çünkü menfaatleri bunu icap ettirir. Fakat fırsat buldukları zaman asıl benliklerini izhar etmekten asla geri durmazlar. İkinci Dünya Harbi esnasında Amerikalı Almanlar gizli Nazi teşkilatı kurmuşlardı. Bizim tarihimizde de normal devirlerde bizden görülenlerin tehlikeli anlarda bize ihanet ettiklerini gösteren pek çok misal vardır. Beynelmilelcilik, kozmopolitlerin milliyetlerini kaybetmiş olanların, milletlerini sevmeyen insanların icat ettikleri bir fikir cereyanıdır. Onlar kendi milletlerinden koptukları için muzdariptirler. Yabancılıklarını kapatmak, meşru göstermek için milliyet fikrine düşmandırlar. Araştırınız, milliyetçilik aleyhinde bulunanların aslında mutlaka yabancı olduğunu göreceksiniz. Bir milletten olmak başka, milliyetçi olmak başka şeydir. Bir milletten olmak tabii bir hadise, milliyetçi olmak ise kültür, şuur ve irade meselesidir. Milliyetçi olmak için o milletten olmak şarttır, fakat kafi değildir. Milliyetçi, mensup olduğu milleti tanıyan, seven ve onu yükseltmeye çalışan bir insandır. Yalnız kendi işi gücüyle uğraşan bir tüccar, bir mühendis, bir doktor milliyetçi değil, sadece o millettendir. Hiçbir insan milliyetçi olarak doğmaz. Milletin şuuruna erdikçe, milletin mazisini, halini tanıdığı, istikbalini düşündüğü ve milletin ızdıraplarını kalbinde duyduğu nispetle milliyetçi olur. Eğer etrafımızda fazla milliyetçi, gerçek milliyetçi görmüyorsak, bunun sebebini kültür, terbiye ve ruh olgunluğu noksanında aramalıyız. Ben milliyetçiyim diyen mutlaka milliyetçi değildir. Milliyetçi olmak için milletinin tarihini, coğrafyasını tanımak, sevmek ve millet uğrunda çalışmak icap eder. Sahte milliyetçiler hakiki milliyetçiliğin yıkılmasına sebep olurlar. Böyleleri milliyet düşmanı kesilseler daha iyi olurdu. Millet realitesi bizi çok yakından çevirir. Etrafımızda bulunan insanlar köy, kasaba veya şehir bize yapışık gibidirler. Millet bizi vücudumuzun hemen dışında devam ettirir. Onda olan her hadise bize tesir eder. Milletin ötesinde insanlık değil başka milletler vardır. Doğu, batı, güney, kuzey hudutlarımızdan dışarı çıktınız mı? Karşınızda şairlerin tasvir ettiği ulvi insanlığı değil, bize yabancı, belki de bize düşman başka milletleri bulabilirsiniz. İnsanlık kelimesi mücerred bir kelimedir. Müşahhas realite milletlerdir. Milliyetçi her şeyden önce milletinin mesut olmasını ve yükselmesini ister. İnsaniyetçilerin milliyetçileri insanlık düşmanı saymaları bir safsata değilse nedir? Müşahhas realite milletler olduğuna göre milletlerin bütünü demek olan insanlık milliyetçilikten başka hangi yol ile yükselebilir? Milliyetçilik pratik insaniyetçiliktir. Kendi milletini yükseltmeyen insanlığı nasıl yükseltebilir? Fakat milliyetçilik aynı zamanda fertçiliktir. Ferdiyeti kuvvetli olmayan bir kimse milletine de faydalı olamaz. Hakiki milliyetçi ile Turancı'yı birbirinden ayırmak lazımdır. Turancı da insaniyetçi gibi ütopi peşinde koşar. Hakiki milliyetçi realisttir. Hakiki milliyetçi toplantılarda, mitinglerde, hitabet kürsüsünde değil, günlük hayatında, şahsi münasebetlerinde, meslek çalışmalarında milliyetçi olan insandır. Milliyetçilik bir din, bir hayal prensibi, bir ahlak gibi hayatımızda hakim olmadıkça laf ebeliğinden ileri gidemeyiz. Milliyetçilik söylenen bir şey olmaktan ziyade yapılan, her gün yapılan, durmadan yaşanan bir fikirdir. Sayfa 39, başlık Yeni Türk Milliyetçiliği. Yeni milliyetçilik anlayışı her şeyden önce kendisine müspet bir temel olarak Türkiye coğrafyasını alıyor. Coğrafyanın milletlerin hayatı üzerindeki zorlu ve sürekli tesiri ilim alemince tetkik ve kabul edilmiş bir gerçektir. Coğrafya milletlerin sinai, iktisadi, ticari, siyasi ve harsi hayatı üzerinde en mühim rolü oynar. Binaenaleyh müspet bir milliyetçilik anlayışının coğrafyayı temel yapması, onu hem mukaddes bir vatan mefhumu hem de milli gelişmenin bir kaynağı olarak kabul etmesi gayet tabidir. Milli enerjinin en küçük zerresi dahi bu toprakların işlenmesine harcanmalıdır. Hint fakirleri gibi zayıf kalmaya, batıl itikatlar içinde boğulmaya mahkum olmamak için Türkiye'yi esas olarak kabul etmeyen ütopik anlayışı ve bunu hakir gören durumları ortadan kaldırmalıyız. Gözleri veya merkezi Türkiye dışında olan her ideoloji Anadolu'yu tekrar harcamak ister. Bundan dolayı yeni milliyetçilik anlayışı bu nevi ideolojileri, hayalleri ne kadar parlak olursa olsun kendisine aykırı buluyor. Yeni milliyetçiliğin ikinci esası bu topraklar üzerinde gelişen Türk tarihidir. Oğuz Türkleri yeni milliyetçiliğin ayrı bir uzviyetini teşkil eder. Bazıları Anadolu halkının ırken karışık olduğunu söylerler. Şüphesiz her millet gibi Anadolu Türkleri de yerli, yabancı bazı kavimlerle karışmışlardır. Fakat bu karışma hiçbir zaman asıl hamuru bozacak mahiyette olmamıştır. Esasen Osmanlı İmparatorluğu'nun sonradan kendi aleyhine dönen müsamahalı ve reaya siyaseti geniş bir karışmanın önüne geçmiştir. Yeni milliyetçiliğin Turancıların veya küçük yabancı zümrelerin anladıkları ve tatbik ettikleri manada ırkçı olmadığını belirtmek lazımdır. Zira bu görüş ayrı coğrafya şartlarının, ayrı tarihi maceranın ve yüzyıllarca süren ayrı kültür hayatının ayrı bir millet vücuda getirdiğine inanır. Halbuki Turancılık bu hakikati inkar eder. Yeni milliyetçilik anlayışının terkibine giren unsurlardan biri de bu topraklar üzerinde Türkler tarafından vücuda getirilmiş olan kültür bütünlüğüdür. Araştırmalar Anadolu mimarisinin İslam mimarisi ve diğer milletlerin mimarileri arasında kendine has bir üslub olduğunu ortaya koymuştur. Anadolu folkloru, halk edebiyatı ve halk musikisi tükenmez bir hazinedir. Garp kültürüyle beslenmiş olanlar bu kaynaklardan aldıkları malzemeleri ve ilhamlarla dünya yüzüne çıkan eserler yaratmaya başlamışlardır. Birçokları divan edebiyat ve klasik Türk musikisini taklit diye bize mal etmek istemezler. Fakat bunların iddiası esaslı bir araştırmaya dayanmayan indiği kanaattir. Hiçbir millet diğer bir milleti aynen kopya edemez. Mutlaka kendi mizacına, zevkini ve geleneğini uydurur. İmparatorluk vücuda getirmiş, eski bir maziye sahip olan her milletin bir halk edebiyatı ve halk musikisi, bir yüksek tabaka edebiyatı ve bu tabakaya has bir musikisi vardır. Yalnız iptidai kavimler seviyesinde kalmış olan halklar yüksek tabaka kültürü vücuda getirememişlerdir. Dinler de coğrafyaya, tarihe, ırka, içtimai şartlara uyarlar. Anadolu'daki din hayatı, tarikatları, velileri ve edebiyatı ile milli kültürün zengin bir sahasını teşkil eder. Yunus Emre'nin bir Anadolu köylüsü olduğunu düşünmek, İslam dininin Anadolu'da nasıl bir ruh asaleti yarattığını göstermeye yeter. Batılı müellifler Batı medeniyetinin unsurlarını sayarken Hristiyanlığı unutmazlar. Hatta bu hususta her millet kendi kilisesini varlığının esaslı bir kaynağı sayar. Aynı şey Türkiye için de doğrudur. Mevlana'sız, Yunus Emre'siz, Eşrefoğlu'suz, İbrahim Hakkı'sız, Hacı Bayram Veli'den, Niyazi'den ve daha yüzlerce dindar, yüksek kültürlü edip şahsiyetlerden mahrum bir Türk milleti tasavvur etmek bu topraklar üstünde bizim edebi mühürlerimiz olan camileri ortadan kaldırmaya benzer. Yeni milliyetçilik Türkiye'de yaşanmış olan din hayatına ve Türk milletinin din duygusuna da esaslı bir kuvvet nazarıyla bakıyor. Fakat bu dört temel, yani milliyetçiliği kendi hudutları ve benliği içine hapsolmuş kapalı bir sistem haline getirmez. Yeni milliyetçiliğin gayesi bu temeller üzerinde daima yükselen bir bina kurmaktır. Yeni milliyetçilik bu manada da garpçıdır. Fakat garbı bir maymun gibi taklit etmeyi değil, anlamayı, ondan kendi inkişafına yarayacak unsurları seçmeyi ve kendi bünyesinde eritmeyi esas tutar. Bu müşterek ana fikirler karşımızda müspet temellere dayanan, sağlam yapılı, modern bir düşünce mimarisi yükseltiyor. Çeşitli cereyanlar arasında bocalayan Türk milletinin bu yeni milliyetçilik anlayışında hakiki hüviyetini, realitesini ve idealini bulduğuna inanıyoruz. Mahdut bir zümrenin kültürden nasibi olmadığı devirlerde belirsiz veya hedefleri bir milletin istediğinden bambaşka fikir cereyanlarının doğması mazur görülebilir. Bugün Anadolu'dan yükselen yeni ve geniş bir aydınlar kitlesi memleketin mukadderatını eline almak üzeredir. Yeni milliyetçilik anlayışı onların zihniyetini vücuda getirecek olan bir fikir cereyanıdır. Bu fikir cereyanını yükselten, yükselen nesil elinde yaratıcı bir kuvvet kaynağı olarak olacağı muhakkaktır.